Ayrım 51, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 541. Nihayet beklenen gün. Feyza, Hilal, Doktor Nazım ve Hatice teyze, mahkeme saatinden yarım saat evvel, daha saat 10'da gelmişlerdi adliyeye. Gazeteler bir gün evvel Nusret'in resimlerini yeniden basıp haberini yenileyerek mahkemenin bugün olacağını bildirdiğinden davanın görüleceği mahkeme kapısının önü büyük bir meraklılar kitlesiyle doluydu. Birkaç gazeteci en iyi resmi çekip gazetelerine en iyi ve orijinal haberi vermek için birbirleriyle rekabet halinde sık sık saatlerine bakarak sabırsızlanıyorlardı. Feyza, Hilal, Nazım Bey ve Hatice teyzedeki heyecan da sonsuzdu. Kalın bir kağıda itinayla sarılmış olan küçük teyp Hatice teyzenin elinde duruyordu. Saat 10:30 olmuş, beklenen an gelmişti. İşte Nusret de elleri kelepçeli olduğu halde yanında kamyon şoförü ve diğer iki sanıkla karşıdan geniş adliye koridorundan silahlı jandarmalar arasında geliyordu. Başta Hilal, Feyza ve yanlarındaki candan dostları olduğu halde bütün başlar bir anda o tarafa dönmüştü. Gazeteciler de harekete geçmiş, flaşların biri yanıp biri sönmeye başlamıştı. Nusret sanki bir sanık değil de mahkemeye müdafaaya giren bir avukat gibi başı dimdik, sakin ve vakur bir şekilde kapının önüne doğru ilerlemekteydi. Karşısında birden aşina çehreleri, Hilal'i, kayınvalidesini ve Nazım abini görünce elinde olmadan bir tuhaf oldu. O ana kadar dimdik olan başı gayri ihtiyari önüne düştü. Duru gözleri bulanıverdi. Ne kadar kendinden emin olursa olsun ve bu sevgili insanlar kendisinin masumiyetine ne kadar inanırlarsa inansınlar, onların karşısında jandarmalar arasında bir cani, bir hırsız, bir ırz düşmanı veya azılı bir gangster, bir casus gibi elleri kelepçeli bulunmak birden çok ağır gelmişti genç adama. Kendini tutmasa, hislerine hakim olmasa neredeyse ağlayacaktı. Bu halet ruhiye içinde karşı karşıya geldiklerinde bir an hiçbir şey söyleyemediler birbirlerine. Sonra Nusret toparlandı ve Feyza'ya hitaben, "Niçin geldiniz buraya anne?" dedi. "Hilal'i niçin getirdiniz, bu halimi görmeye mi?" Feyza gözlerine hücum eden yaşları kalbine akıtarak, "Gelmemiz icap ettiği için buradayız yavrum," dedi. "Haline gelince haksız yere iftiraya uğramış şerefli bir insansın. Her halin mükemmeldir. Şunu bil ki sen bizim nazarımızda her zaman aynı değerdeki eski Nusret'sin." Bu anda beklenmedik bir şey oldu. Nusret'in gözleri aniden iri iri açılmış ve arkaları dönük olan Feyza ve Hilal'in omuzları arasından genç adam sabit nazarlarla karşıya doğru bakmaya, inanamayan gözlerle bakmaya başlamıştı. Sonra birden yüksek sesle ve heyecanla haykırdı. "Baba! Babacığım!" Aynı anda bu haykırışa dolgun bir erkek sesi, "Yavrum, Nusret'im benim!" diye cevap vermekteydi. Feyza, Hilal ve Doktor Nazım bir anda arkalarına döndüler ve aynı anda Feyza'nın acı bir iniltiyi andıran hayret dolu sesi duyuldu koridorda. "Bilal!" Karşı karşıya geldiği kır saçlı adam da heyecanına hakim olamamıştı. "Feyza, sen?" Herkes derin bir şaşkınlık, sonsuz bir merak içindeydi. Hilal ve Nusret bir an bunun manasını birbirlerinden sormak istercesine bakıştılar. Fakat ikisinin de gözlerinden, hiçbir şeyden haberi olmayanların durgun ve şaşkın ifadesinden başka bir şey okunmuyordu. Yalnız Doktor Nazım meseleyi derhal intikal etmiş gibiydi. Demek Bilal'in, bu en can arkadaşının ömür boyu delicesine sevdiği o müstesna kadın Feyza'dan başkası değildi. Feyza ile Bilal etrafındakileri unutmuşçasına, bir an adeta taşlaşmış gibi kas katı karşı karşıya durdular. Gözleri derin bir hayret ve şaşkınlıkla birbirine çivilenmişti adeta. Nihayet Nusret dayanamadı ve sordu. "Babamı önceden tanıyor muydunuz siz anne?" Feyza damadına doğru döndü. Tam ağzını açıp bir şeyler söyleyecekti ki birden müşavirin gür sesi kulaklarının dibinde çınladı. "Nusret Yalçın, Naci Toprak, Selami Gürbüz, Ahmet Kırmacı." Nusret sualinin cevabını alamadan zihni bir sürü birbirini tutamayan düşüncelerle yüklü dolu olduğu halde yanındaki diğer sanıklar ve jandarmalarla mahkeme kapısından içeriye girdi. Dışarıdaki meraklılar ve gazeteciler de telaşla doluşmuşlardı içeriye. Şu anda konuşacakları zaman olmadığından duruşmayı takip için onların da içeriye girmesi icap ediyordu. Doktor Nazım, Nusret'in Feyza'ya anne diye hitap ettiğini düşünen Bilal'i kolundan çekerek, "Hadi azizim, bırak şimdi şaşkınlığı da biz de girelim içeriye. Kızım Bilal, sen de hadi." "Feyza, Feyza Hanım peki?" diye sordu Bilal. Doktor Nazım bir çırpıda onu da izah ediverdi. Feyza hanımefendinin Hatice teyzesiyle birlikte şahitliği var. Onun için o şimdi giremeyecek azizim. Ve üçü birlikte girdiler içeriye. Bilal'in zihni karmakarışıktı. Avrupa'da bulunduğundan oğlunun tevkif haberini daha önceden haber almamıştı. Dün çıkan gazeteleri okuyan bir arkadaşı hemen kendisine kötü haberi telefonla vermiş. O da çılgın gibi ne yaptığını bilmez halde derhal uçağa atlayıp gelmişti mahkemede bulunmak ve oğlunu görmek için. Aklı, fikri, ruhu ve beyni zaten bu büyük darbeyle piyer perişandı. Üstelik mahkeme koridorunda Feyza ile karşılaşması büsbütün sersemletmişti onu. Sonra oğlu ona anne demişti. Demek oğlunun deli gibi severek kendisine eş olarak seçtiğini bildirdiği o müstesna genç kız biricik aşkının, Feyza'nın kızıydı. Feyza da çağrılacağı anı beklerken dışarıda aynı şeyleri düşünmekteydi. Nusret ömür boyu temiz hayali ve berrak aşkıyla yaşadığı yegane aşkının Bilal'in oğluydu. Demek üzerinde titreyerek yetiştirdiği biricik kızı ilahi kaderin bir tecellisi olarak Bilal'in oğluyla evlenecekti. Ve düğün için aylardır Avrupa'dan dönmesi beklenen baba demek Bilal'den başkası değildi. Nusret ile Hilal ise son zamanda cereyan eden bu enteresan hadise kendilerine son derece tesir ettiği ve şaşkınlıklarına sebep olduğu halde bunların hiçbirini düşünecek halde değillerdi. Genç kız dinleyici mahallinde mahkeme safahatini pür dikkat ve heyecanla adeta nefes almadan takip ederken Nusret de jandarmaların arasında kendisini temize çıkaracak hiçbir delile sahip olamamanın üzüntü ve sıkıntısı içinde kıvranmakta, hele kelepçeli bulunmaktan büyük bir huzursuzluk duymaktaydı. Nihayet hakimin bir sualine karşılık ancak şu kadar cevap vermekle yetindi. Muhterem hakim bey, ne yazık ki karşınızda suçsuzluğumu ispatlayacak ve gerçek suçlunun hüviyetini ortaya serecek hiçbir delilim ve şahidim yok. Şahidim yalnız her şeyi gören ve bilen Allah'tır. Ben yalnız ve sadece ona güveniyor, tahkikatin daha ciddi yürütülmesi neticesi ilahi adaletin en kısa zamanda lehime tecelli edeceğine inanıyorum. Çünkü masumum, masumun ahı ise yerde kalmaz efendim. Hakim Nusret'in bu tesirli sözlerinden sonra diğer sanıklara sualler sordu. Hepsi de ağız birliği halinde eski ifadelerini savunuyorlar. Direktifi Nusret'ten aldıklarını, her şeyi onun idare ettiğini, esrar şebekesinin başkanının Nusret olduğunu ısrarla ileri sürüyorlardı. Nihayet hakimin gür sesi salonda çınladı. Şahit Feyza Tandoğan'ı çağırın. Aynı anda mübaşirin sesi adliyenin koridorlarında yankılanmaktaydı. Feyza Tandoğan, şahit Feyza Tandoğan. Feyza içindeki fırtınalara rağmen son derece sakin görünmeyi başararak tanık mevkiine geçerken Nusret'in hayret ve şaşkınlıktan beyni altüst olmuştu. Beynindeki sual yağmurlarını dindirmeye imkan yoktu. Annemin ne işi var o mevkide? Onun bu işle ne alakası olabilir? Yoksa sırf beni kurtarmak için tasarladığı bir planı mı var? Daha fazlasını düşünmeye vakit yoktu. Hakimin formalite kabiliğinden sorularını müteakip Feyza konuşmaya başlamıştı. Salonda herkes nefes almaktan çekinircesine onun bomba tesiri uyandıracak kadar mühim ve enteresan hakikatlerle dolu anlattıklarını dinliyordu. Feyza Hatice teyzeyi nasıl tanıdığını, onun yıllar sonra eski kocası Selim'in yanına nasıl girdiğini, damadının esrar kaçakçılığı iftirasıyla tevkif edilişinden bir müddet sonra Selim'in yaptığı telefon konuşmalarına kulak misafiri olunca çetenin hakikini elebaşısının Selim olduğunu anlayarak kendisine bunu haber verdiğini, daha sonra ellerinde katı delil olması için Selim'in kendisini tam manasıyla ele veren konuşmalarını teybe aldığını ve bu teybin mahkemede dinlenilmek üzere halen dışarıda diğer şahit Hatice Hanım da bulunduğunu söyledikten sonra Sayın Hakim dedi. Hatice teyzeyi ve teyp kayıtlarını dinleyeceksiniz elbette. Fakat sizden bir dahaki celseye kalmasına imkan olmayan ve davayı derhal aydınlığa kavuşturacak olan mühim bir ricam var. Şu anda üzerinde durduğumuz esrar şebekesinin başkanı durumundaki sabık kocam Salim Taner, şebekenin bütün fertleriyle malum mallarla ilgili olarak icraî faaliyettedir. Teypten öğrendiğimize göre diğer günler takibatın sıkı olması dolayısıyla mahkeme günü olan bu günü ve mahkemenin devam ettiği bu saatleri seçmiş bulunuyorlar. Sabah saat 10.30'dan öğleden sonra 14'e kadar başlarında patronları Selim olduğu halde malları hazırlayacaklar. Bu büyük partiden sonra da Avrupa'ya kaçacaklar. Eğer mesuliyeti omuzlarına yüklenmeyi göze alarak bu ele geçmez fırsatı kaçırmak istemezseniz derhal mahkeme kararıyla bir emniyet ekibi gönderip onları bulundukları yerde suçüstü yakalamanızı istirham ediyorum. Şerefli bir masumun hayatı ve istikbali yüksek mahkemenizin bu kararınıza bağlı zira. Hakimler heyeti Feyza'nın anlattıkları karşısında hayretler içinde kalmışlardı. Nusret de kulaklarına inanamıyordu. Hakimler yavaş sesle birbirleriyle konuşarak tasvip mahiyetinde başlarını salladılar ve hakim tekrar Feyza'ya dönerek kararını açıkladı. Hanımefendi, mahkememiz alışılmamış olağanüstü bir meseleyle karşı karşıya bulunuyor. Fakat anlattıklarınız karşısında başka türlü hareket etmeye de imkan yok. Bir naip tayin ederek emniyet ekipleriyle birlikte derhal şebekenin bulunduğu yere gidilecek ve bu arada bir müddet celseye ara verilecek. Siz şimdi lütfen bize bu yerin adresini verin. Hassasiyetinize şükranlarımızı arz ederim Sayın Hakim. Adres ezberimde. Kasımpaşa, Gülve. Feyza kelimeyi tamamlayamadı. Aynı anda iki el silah sesi duyuldu salonda ve Feyza kanlar içinde yere yuvarlandı. Dinleyiciler kısmının arka sıralarında şebekenin duruşmayı takiple görevlendirilmiş eşkıya suratlı iki mensubu havaya silah sıka sıka kalabalığı yayarak kendilerini dışarıya atmışlardı. Bir an evvel adliye binasından çıkmalı ve tehlikeyi derhal patrona haber vermeli, baskını önlemeliydiler. Fakat bütün gayretlerine rağmen emellerine muvaffak olamadılar ve adliye içindeki emniyet kuvvetleri tarafından kıskıvrak yakalanarak zararsız hale getirildiler. Feyza'nın acı bir sayha ile kanlar içinde yere yuvarlanması bir an salonu karıştırmıştı. Nusret, jandarmaların mani olmasıyla bulunduğu yerden avazı çıktığı kadar "Anne!" diye haykırırken Hilal ve Bilal aynı anda çılgın gibi koşarak yerde yatan Feyza'nın üzerine kapandılar. "Anne, anneciğim benim, annem benim." "Feyza, aman Allah'ım, konuş Feyza, aç gözlerini." Hilal'in can hıraş feryat ve hıçkırıklarını, Bilal'in acı feryatlarını, olanlar karşısında gözleri dehşetle iri iri açılmış yaşlı hakimin gür sesi bastırdı. "Susun ya, durun biraz. Baksanıza kadın daha yaşıyor, nefes alıyor. Gözlerini de açtı üstelik. Açılın bakayım başından." Fakat Hilal hiçbir şey duyacak, hiçbir laf dinleyecek halde değildi. Kapandığı annesinin göğsünden onun zorlukla söylediği birkaç sözü duymasa vinçle dahi ayıramazlardı genç kızı. Feyza güçlükle "Kalk üzerimden Hilal. Ağlama canım yavrum. Biraz sus da şu adresin tamamını vereyim." Hilal hıçkırıklarını boğazında düğümleyerek kalktı annesinin üzerinden ve biraz kenara çekildi. Feyza kendisini yerden kaldırıp bir ambulansa koymak üzere dışarı çıkarmak isteyen vazifelileri katiyetle reddederek güçlükle dirseğinin üzerinde doğrulmaya gayret sarf edip acı ve şefkatle kendisine bakan hakime döndü. "Lütfen yazmaya devam edin adresi hakim bey. Gülveren Sokak, numara 75, Taksim bir köşede, eczane var, bodrum katta. Çabucak gidin ne olur." Feyza tekrar acıyla yere kapaklandı. Damadını kurtarmak için hayatını fedadan çekinmeyen bu fedakar kadına acımaktan çok takdir ve hayranlıkla bakarak, "Hadi şimdi derhal onu en yakın bir hastaneye yahut kliniğe götürünüz. Vakit geçirmeyin çünkü kan kaybediyor." Feyza üzerine uzanan kolların arasından son bir gayretle sıyrılarak tekrar hakime döndü ve yanaklarından yağmur gibi yuvarlanan yaşlar arasında yalvaran bir sesle, "Rica ediyorum hakim bey, ne olur bırakın beni burada. O canavar adamın yakalandığını ve damadımın kelepçelerden kurtulup serbest bırakıldığını gözlerimle görmek istiyorum. Yalvarırım, esirgemeyin bunu benden." Fakat bunun ne derece imkansız olduğunu bilen hakim kararında ısrarla bu çilekeş anneyi yakınlarının ve sevdiklerinin kollarına teslim etti. Zaten Feyza da yaralarının şiddetinden kendini bilmez bir hale gelmiş, bayılmıştı. Hilal'in yeniden nöbet halini alan hıçkırıkları arasında bütün gayretine rağmen gözyaşlarına hakim olamayan Bilal, perişan haldeki arkadaşı Doktor Nazım'la birlikte hayatının en kıymetli varlığını itinayla arabaya yerleştirdikten sonra arabayı kullanan Nazım'a "Çabuk azizim, en yakın hastane yahut kliniğe," dedi. "Senin klinik çok uzak düşer. Bu kan kaybı çok tehlikeli. Allah'ını seversen çabuk Nazım'cığım. Dur azizim, elimi ayağıma dolaştırma. Zaten kafam yerinde değil. Allah esirgesin, bir kaza yapmayalım da hastanede mesafeli buraya. Tamam tamam, şurada hususi bir klinik olacaktı, oraya götürelim." Kliniğin sahibi saçları kırlaşmış, yüzü ızdırap çizgileriyle dolu, iri yapılı fakat yaşına rağmen çok yakışıklı, erkek güzeli bir doktordu. Doktor Celil Bey. Evet, ne garip tesadüftü ki Feyza hayatının son saatlerini kendisini çılgın gibi ama tertemiz bir aşkla seven iki erkek arasında geçirmekteydi. Bunlardan biri bütün hayatı boyunca kalbine ve manen bütün mevcudiyetine sahip olan, hayatta bütün varlığıyla sevdiği yegane insan Bilal'di. Diğeri ise yıllar önce buna benzer bir kaza sonucu tanıdığı, tek taraflı bir sevgiyle bütün mevcudiyetiyle tarafından sevildiği, kendisine ısrarla evlenme teklifinde bulunan Doktor Celil Bey'di. Celil Bey getirilen hastayı derhal ameliyathaneye aldı. Kendisi de hazırlanıp içeriye girdi. Hemşireler hastayı hazırlamış, kendisini bekliyorlardı. Celil Bey yaklaştı. Fakat aynı anda gözleri gördüğüne inanamamanın hayretiyle açılmış olduğu halde bir an olduğu yerde kala kaldı. Aman Allah'ım diyordu içinden. Olabilir mi? Fakat ta kendisi Feyza Hanım. Sonra elleri titreyerek ameliyat masasının başına geçti. Dışarıda Hilal hala ağlıyordu. Bilal ise Doktor Nazım'ın bütün tesellihane sözlerine rağmen yerinde oturamıyor, hastane koridorlarında deliler gibi bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyordu. Ona bir şey olursa ne yapardı? Hayır, hayır, böyle bir şeyi aklına bile getirmek istemiyordu. Onu yıllar sonra da olsa bulduğu anda kaybetmek. Olamazdı böyle bir şey, olmamalıydı. O yaşayacaktı, evlatlarının yanı sıra kendi saatlerinin de lezzetini duyarak yaşayacaktı. Ameliyat halinde geçen dakikalarda birer asır mıydı neydi? Kurşunlar hala çıkmamış mıydı acaba? Daha ne kadar sürecekti bu dayanılmaz işkence saatleri? Ah Allah'ım! Hele şu melek yüzlü genç kızın yürekler paralayan hıçkırıkları yok muydu? Bu acı feryatları duymamak için kulaklarının sağır olmasını ne kadar arzu ederdi. O Feyza'sının kızıydı üstelik. Kendisinin de gelini, bir ömür boyu sevgisiyle kalbini dağlayan sevdiği varlığın kızı, kendi oğlunun karısı olacaktı demek. Ama o bu mesut anı görebilecek miydi, yaşayabilecek miydi? Of hayır, hayır. Daha fazla düşünmek istemiyordu, düşünmemeliydi hem. Kasımpaşa Gülveren Sokak'ta 75 numaralı yerin bodrum katı bir savaş yerine dönmüştü adeta. Haber verecek kimseleri emniyette hesap vermekle meşgul oldukları için Selim ve işbirlikçileri gafil avlanmalarına rağmen ele geçmemek için çetin bir mücadele vermek zorunda kalmışlardı. Ama neticede kuvvetli emniyet ekibi sayesinde hepsi de teslim olmak mecburiyetinde kalmıştı. Meydandaki mallar muhasara edilip zabıtlar tutulmuş, Selim ve arkadaşları yaka paça ciplere bindirilerek adliyeye getirilmişlerdi. Celse yeniden açıldığında suçlular, suçlarını birbiri itiraf etmişler, masumiyeti anlaşılan Nusret, kayınvalidesinin acil ve kritik durumu göz önüne alınarak mahkeme heyeti tarafından derhal serbest bırakılmıştı. Hilal'i ve Bilal'i klinikte bırakarak Nusret'e koşan Doktor Nazım, tahliye olur olmaz onu kucaklayıp bağrına bastı ve arabasına attığı gibi doğruca kliniğe getirdi. Baba oğul sevgi, hasret, sevinç ve ızdırabın kaynaştığı coşkun hislerle kucaklaştılar. Sonra Nusret ağlamaktan bitap düşmüş ve hala hıçkırıklarla sarsılan nişanlısına döndü. Hilal, rica ederim kendine gel. Beni tebrik etmeyecek misin? Bak ben kurtuldum. İnşallah annen de iyileşecek ve hep birlikte mesut olacağız diye teselli etmek istedi genç kızı. Bu sözler üzerine Hilal ümit ışıkları tamamen sönmüş, yaşlı güzel gözlerini ona doğru kaldırdı ve insanın iliklerine kadar içleyen içli hıçkırık bir sesle hep birlikte mesut olamayacağız Nusret. Daha doğrusu saadetimizi annem göremeyecek. Çünkü fazla yaşayamayacak annem, anlıyor musun? Yaşayamayacak. Neler söylüyorsun Hilal? Annen yaşayacak ve inşallah... Sus. Yalvarırım konuşma. Yaşamayacak annem diyorum, anlamıyor musun? Ameliyatı yapan doktor söyledi, ümit yokmuş. Ancak belki birkaç saat daha yaşayabilirmiş. O da belki. Nusret yüzünden bir anda bütün kanın çekildiğini hissetti. Teker teker babasına, Nazım abiye ve Doktor Celil Bey'e döndü. Hepsinin de başları öne düşmüştü. İşte o anda acı gerçekle karşı karşıya olduğunu anladı ve şuursuz bir hareketle iki eliyle saçlarını kavradı. Hıçkırık şeklini alan sesiyle sayıklar gibi haykırıp söyleniyordu. Olamaz, olamaz. Yanlışın var doktor. O ölmeyecek. En güzel, en mesut günlerimizde bizi yalnız bırakmayacak. Ah, Allah'ım nasıl dayanabilirim? Benim için feda etti hayatını. Beni kurtarmak için kıydı güzel hayatına. Nazım abi, doktor bey, söyleyin kurtulacak, ölmeyecek değil mi? Hilal, Hilal cevap versene. Doğru değil söylediklerin, yaşayacak annen. Bizimle yaşayacak. Hep beraber yaşayacağız değil mi? Konuşun, söyleyin. Cevap verin bana Allah'ım. Allah'ım. Nusret'in kriz şeklini alan bu durumu karşısında Doktor Celil Bey bir nevi şoka uğramış olan genç adama teskin edici bir iğne yapmayı lüzumlu gördü ve bunun için ikna etmeye muvaffak oldu onu. Bir saat kadar sonra Feyza'nın kendine geldiğini haber verdiler. Bu bir saat içinde Feyza ile görüşebilmeleri için son derece sakin ve normal görünüşte olmaları icap eden doktorun tavsiyesi ve telkinleriyle Hilal de olmak üzere hepsi kendine gelmiş, fark edilir derecede açılmışlardı. Nihayet en önde Hilal, arkasında Bilal ile Nusret, daha arkada da Doktor Nazım ile Doktor Celil Bey hep beraber Feyza'nın yattığı odadan içeri girdiler. Burası Feyza'nın yıllar önce yattığı odaydı. Feyza onları yüzünde acı mı tatlı mı belli olmayan hafif buruk bir tebessümle karşıladı. Yüzü o kadar renksizdi ki bu donuk beyazlık insanı korkutuyordu. Fakat ömrünün son demlerini yaşadığı bu sırada güzelliği şimdiye kadar genç kızlık yıllarında dahi olmadığı kadar öylesine büyülü, öylesine çarpıcıydı ki sanki bir insan değildi, bir melek yatıyordu yatağın içinde. Bembeyaz çarşafların arasında bir zambak kadar zarif ve narindi. Gözleriyle önce Hilal'i okşadı. Onu, biricik yavrusunu, bağrına basmak için yanıp tutuştuğu halde yerinden kıpırdayamadı. Kolunu dahi uzatamadı sevgili yavrusuna. Sadece gözleri ve dili konuşuyordu yavaş yavaş. "Gel, yaklaş anacığının yanına canım yavrum," dedi. Gözlerin kızarmış. "Neden ağladın bu kadar?" Hilal'in cevabı yine içli hıçkırıklar olmuştu. "Ne olursun iyileş anneciğim, beni yalnız bırakma." "Sen yalnız değilsin artık kızım, bunun için müsterihim. Senin sahibin hem öyle bir insan ki eminim beni sana aratmaz." Sonra Nusret'i buldu gözleri. O donuk gözlerde birdenbire bir nur, bir ışık çaktı sanki. Yüzündeki tebessüm yayıldı, yayıldı. Adeta bütün benliğini kapladı. Ona da Hilal'in yanını işaret etti. Sonra nefes gibi ama sevinci ahenginden okunan bir sesle "Oh, nihayet kurtulabildin değil mi yavrum? O cani ruhlu adam ne oldu? Yakalandı mı?" "Yakalandı anneciğim. Bir bir itiraf ettiler hepsi de suçlarını. Gördüğünüz gibi beni serbest bıraktılar. Ne var ki keşke ben ömür boyu zindanda yatsaydım da siz bu hale düşmeseydiniz. Benim için kendinizi feda ettiniz. Nasıl ödeyebilirim ben bu hakkı?" "Sus. Daha fazla konuşma bu hususta. Ben yapılması icap edeni yaptım. Çok bir şey değil. Hakkımı ödemeye gelince onu ancak kızımı mesut etmekle ödeyebilirsin. O sana emanet bundan böyle yavrum. Takatim azalıyor. Az zamanım kaldı." "Sus Hilal. Yavrum sus. Konuşurken söylemek istediklerimi söyleyeyim." Gözleri Doktor Nazım Bey'i buldu bir defa. Bilal'i en sona bırakmak istediği belliydi. Minnet yüklü bir sesle "Size çok şey borçluyum Nazım Bey," dedi. "Bizim için yaptığınız fedakarlıkları insanın en yakın akrabaları yapmazdı. Hakkınızı helal edin bize." Sonra Nazım Bey'in yanında alnı acı ve ızdırapla buruşmuş bir yüze takıldı gözleri. Bu yüzü tanıyordu ama nereden? Nasıl oldu bilmiyordu. Birden hatırladı ve içinde bir yerin derin derin sızladığını hissetti. "Ne garip tesadüf. Değil mi Doktor Bey? Siz de bana hakkınızı helal edebilecek misiniz bilmem. Söyleyin doktorlarım, ikiniz de helal ediyor musunuz hakkınızı?" Doktorların ikisi de Feyza nazarlarındaki birbirlerinin durumunu bilmemekle beraber aynı anda cevap verdiler. "Eğer varsa helal olsun Feyza Hanım." Doktor Celil Bey, Feyza'nın artık son dakikaları için son gayretini kullanarak konuşmaya çalıştığını ve bitap düştüğünü görerek "Yeter bu kadar yorulduğunuz Feyza Hanım. Artık dinlenseniz biraz." Feyza acı acı güldü. "Nasıl olsa biraz sonra tamamen istirahate çekileceğim Doktor Bey. Hem sözlerimin en mühimi bundan sonra." Gözlerini omuzları çökmüş, adeta ayakta ızdıraptayken bir heykel haline gelmiş olan Bilal'e çevirdi nihayet. Bir müddet hiçbir şey konuşmadan göz göze kaldılar. Bilal, içinde eriyip kaybolduğunu hissettiği bu gözlere biraz daha baksa, tahammül edemeyeceğini, onun göğsüne kapanarak boğazında düğümlenmiş olan hıçkırıklarını salıvereceğini hissederek gözlerini kaçırdı onun gözlerinden. Evet, sıra kendisine gelmişti nihayet. bütün vücudunun elektrik akımına kapılmışçasına içten içe titrediğini hissetti. Sonra Feyza'nın o ılık, o ruha ferahlık verici sesiyle tekrar ona döndü. Dinle beni Bilal. Buradaki herkes de dinlemeli sana söyleyeceklerimi. Çünkü biliyorum ki hepsi de merak ediyordur. Sana niçin Bilal diye hitap ettiğimi. Ben hayata gözlerimi yumduktan sonra anlatırsın bunu onlara. Şimdi biraz yaklaş ve söyleyeceklerime kulak ver. Ben genç kızlığımda sana layık olamamanın acısını bütün bir ömür boyu çektim Bilal. O zamanlar sana layık olamadım. Ama sana ve en az senin kadar kıymetli olan oğluna layık, pırlanta gibi bir kız, oğlunu her cihetten mesut edecek bir gelin yetiştirdim sana. Tam senin arzuladığın gibi bir genç kız. Ahlakı, İslam ahlakı, giyimi, İslam'ın emri üzere şuurlu, imanlı ve kültürlü. Ona çok emek verdim. Bir nakış gibi işledim, özendim. Tam bir İslam kızı olarak yetiştirdim. Baba oğul, ona iyi bakın. Yokluğumu hissettirmeyin, kıymetini bilin. Ve bilin ki benim kabrimde rahat olmam onun saadetine bağlı. Hilal daha fazla dayanamayarak hıçkırıklarla haykırdı. Hayır anneciğim, hayır, ölmeyeceksin sen. Yaşayacaksın, yaşayacaksın. Feyza'nın boğazına bir yumru tıkanmıştı sanki. Artık zorlukla nefes alıyordu. Hilal'in feryatlarını duymuyordu. Yüzü derin bir huzur içine bürünmüştü. Kendi kendine konuşuyor gibiydi. Ah, ebedi yolculuk ne güzel şey. Hazırlığı tamam olan, ahiret erzağını toplamış olan için orası ne güzel diyar. Hayatın külfetlerinden terhis olmak, dünya meşakkatlerinden azad olmak, kabre iç huzuruyla varmak, ne doyumsuz ne güzel şey. Her şey, her şey geçici, her şey fani, baki olan yalnız o, ona kavuşmak, baki de beka bulmak. Ne güzel, ne güzel şey. Sonra birden sustu, gözleri iri iri açılmış, sanki bütün gayretiyle derinden derine gelen bir şeyi dinliyor gibiydi. Nitekim gözleri hep öyle açık vaziyette boşlukta olduğu halde tekrar sayıklar gibi konuşmaya başladı. Bilal, Bilal dinle, duyuyor musun? Senin sesin, huzur sokağındaki o küçük minareden mi okuyorsun o ezanı? Şimdi oradayız biz, değil mi Bilal? Huzur sokağındayız yine. Ah! Senin ne güzel sesin var Bilal. Ne güzel okuyorsun ezanı. Tıpkı Bilal-i Habeşi gibi. Ruhuna akıyor insanın. Ilık ılık. Neden sustun? Niçin yarım bıraktın ezanı? Okusana. Bilal? Bilal, sesini duymak istiyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Feyza son heceyi güçlükle duyulacak şekilde tamamlamıştı. Esasen ne sayıklarcasına konuştuğu anlarda ne de son nefesini verdiği anda Bilal'in, Hilal'in ve Nusret'in sözlerini ve hıçkırıklarını duyuyordu artık o. Hilal'in içler parçalarcasına "Anneciğim, anneciğim" diyen feryat ve hıçkırıkları derin bir sessizliğe gömülen odada duvardan duvara çarpıyor. Fakat biraz evvel konuşan dudakları harekete geçiremiyordu bir türlü. Evet Feyza, kızın emin elleri teslim etmenin huzuru içinde artık bakide bekayı, bekada bakiyi bulma yolculuğuna çıkmış, sonsuzluğun sırrına doğru yol alıyordu. Kitabın sonu 26 Temmuz 2016, sayfa 552.